Ayrım 15.
Sayfa 165. Doğu Çeng'in öğrencileri o kadar artmıştı ki sonunda yeni bir manastır daha kurmak zorunda kaldı. Bu manastıra yetkin bir üstad bulabilmek için tüm keşişleri topladı, onlara bir ibrik göstererek. "Onu ibrik diye adlandırmadan ne olduğunu söyleyin," dedi. Başkeşiş, "Ona bir ağaç parçası diyemezdin," dedi. Bunun üzerine manastırın aşçısı ibriğe bir tekme atıp onu devirdi ve yürüyüp gitti. Sonuçta aşçı yeni manastırdan sorumlu kişi olarak seçildi. Nanchuan'ın verdiği derslerden biri burada hatırlanmaya değecek niteliktedir. Dünyanın varlığından önceki sürede isimler yoktu. İsimler Buda'nın yeryüzüne ulaştığı anda vardı ve biz formları böylece kavrarız. Büyük Tao'da seküler ya da kutsal kesinlikle hiçbir şey yoktur. Eğer isimler varsa her şey limitler ve sınırlarla sınıflandırılmış demektir. Bu yüzden nehrin batısındaki yaşlı adam Ma Su şöyle demiştir. O zihin değildir, Buda değildir, bir şey değildir. Kuşkusuz bu ifadeler Tao Ching'in aşağıdaki öğretisini yansıtmaktaydı. İsimsizdir gökyüzünün ve yerin aslı. Binlerce şeyin anası isimlendirmedir dünyanın görülmesinden önce. Fakat Lao Tzu'nun isimsizi ve Nan Chuan'ın anlattığı boşluğun kalpası zaman olarak şeylerin kalıplaşmış dünyasından önce gelmez. Onlar şimdi de olduğu gibi dünyanın öylesineliği tatatadırlar. Bezen üstadları buna direkt olarak işaret eder. Pu Cheng'in aşçısı bu dünyada uyanışa ermiş olarak yaşamaktaydı ve üstadın sorusuna böylece bu dünyanın somut ve isimsiz ifadelerini kullanarak cevap verdi. Keşişin biri bir gün Tusui Wei'ye hangi nedenden dolayı İlk pir ta batıdan kalkıp buralara geldi diye sormuş. Tusui Wei, şu kemik parçasını versene bana demiş. Onu alır almaz da onunla Tusui Wei keşişin kafasına indirmiş. Başka bir üstad, bir gün öğrencilerinden iki tanesiyle çay içerlerken ansızın yelpazesini yanındaki öğrencisine vermiş ve söyle bakalım nedir bu demiş. Öğrenci yelpazeyi açıp kendisine doğru biraz sallamış, sonra da fena sayılmaz demiş. Peki sen demiş üstad, yelpazeyi diğer öğrencisine vererek. Öğrenci yelpazeyi kapatmış, onunla boynunu biraz kaşımış, sonra da üzerine bir parça kek koyup üstadına uzatmış yelpazeyi. Bu daha iyi bir cevap sayılacaktır daha sonraları. Çünkü isimler yoksa artık dünya limitler ve sınırlarla sınıflandırılamaz. Kuşkusuz bu açıklamalarla Korzyowski anlam bilimi arasında bazı paraleller vardır. Bir yandan kelimeler ve işaretleri karıştırmamanın gerekliliği her ikisinde de vurgulanmaktadır. Öte yandan da sonsuza kadar değişen sözle anlatılamaz dünya vurgulanır. Anlam bilim prensiplerinin kategori açıklamaları sıkça mondo tiplerini andırır. Northwestern Üniversitesi profesörlerinden Profesör Irving Lee bir kibrit kutusunu öğrencilerine doğru kaldırır ve "Nedir bu?" diye sorardı. Öğrenciler safça hep aynı tuzağa düşer ve hep bir ağızdan bir kibrit kutusu derlerdi. Profesör Lee bunun üzerine hayır hayır derdi. Kutuyu sınıfa doğru fırlatırken o budur diye ekler. Son olarak da kibrit kutusu bir gürültüdür. Bu bir gürültü mü diye eklerdi. Bununla birlikte Korzybski'nin tanımlanamaz dünyası sonsuza kadar birbirinden ayrı devam eden bir olaylar çeşitliliği olarak görünecektir. Zen için öylesinelik dünyası ne bir ne de çok ne tek ne de farklıdır. Bir zen üstadı dünyada gerçekten farklılıklar olduğu konusunda ısrar eden birisine doğru ellerini kaldırır ve tek kelime bile etmeden parmaklarımın arasındaki farklılığı göster bakalım dermiş. O anda farklılık ve aynılık anlayışlarının soyutlamalar olduğu ortaya çıkardı. Aynı şey soyut dünyadaki tüm kategorizasyonlar için hatta somutun kendisi için bile söylenilebilir. Çünkü fiziksel, maddesel, objektif, gerçek, varlıkla ilgili ve bunun gibi kelimeler son derece soyut sembollerdir. Gerçekten de insanın onları tanımlama çabası arttıkça onların da anlamsızlaşması artacaktır. Öylesinelik dünyası boş ve halidir. Çünkü o düşünce zihnini durmaksızın rahatsız eder ve tanımlama geleneği söylenebilecek hiçbir şey kalmayacak bir şekilde şaşırtıp alt üst eder ve susturur. Bununla beraber gerçek hiçbir şekliyle karşılaşmadığımız da açıktır. Gerçekten de şu doğrudur ki bastırıldığı zaman tüm dünyayı yakalama çabaları bizi eli boş bırakacaktır. Bundan da öte en azından kendimizi bilen, tutan özneler olarak hakkında kesin bir yargıya varmak istediğimiz zaman kaybolur gideriz. Zihinden ayrı bir kendi bulamayız ve zihnin bir zamanlar kavramaya uğraştığı deneyimler için tam kendisinden ayrı bir zihin de bulamayız. Rahab Litton dikkat çekici eğretilemelerinden birisi şöyledir. Adam tam sineğe vuracakken sinek havalanır ve biraz önce kendisine vuracak adamın üzerine konar. Dolaysız kavramı açısından şeyleri aradığımız zaman zihinden başkasını bulamayız ve zihni aradığımız zaman da şeylerden başkasını bulamayız. Bir an için felce uğramış gibiyizdir çünkü. Kendisine dayanarak hareket edebileceğimiz bir temel, ayağımızın altında üzerine basıp sıçrayabilmek için bir zemin yoktur. Fakat bu her zaman böyleydi. Zaten bir an sonra kendimizi yine her zamanki gibi hareket etme, konuşma ve düşünme konularında özgür buluruz. Fakat bu defa kendi ve diğerleri, zihin ve şeylerin yok olduğu, yabancı ve olağanüstü bir dünyadayızdır artık. Teşan'ın ifadesiyle sadece zihnimizde hiçbir şey olmadığı ve şeylerde hiçbir zihin içermediği zaman serbest ve ruhani, boş ve olağanüstüsünüzdür. Bu sadece harika, ilginç bir özgürlük hissi olarak tanımlanabilir. Bu his ise dünya artık başka birisine karşı duran bir engel olarak algılanmadığı zaman ortaya çıkar. Bu yabani bir kaprisle davranmak ya da tam kaba ifadesiyle baş kaldırmak anlamında bir özgürlük değildir. Bu, özgürlüğün en sıradan işlerde keşfedilmesidir. Çünkü ne zaman öznel yalnızlık hissi ortadan kalkarsa, o zaman dünya artık ele avuca sığmaz bir obje olarak algılanmayacaktır. Yunman bir gün şöyle demiş, "Yolumuz sizi istediğiniz yolda gitmekte serbest bırakır. Öldürür ve yaşam verir, ikisinden biri." Bunun üzerine bir keşiş sormuş, "Nasıl öldürür?" "Kış gider ve ardından yaz gelir," demiş üstad. "Nasıl olur o?" demiş keşiş, "kışın gidip yazın gelmesiyle." Bir asayı omuzlar şöyle ya da böyle, doğuya ya da batıya, kuzeye veya güneye gider, önünüze çıkan kötülükleri istediğiniz gibi vurursunuz. Mevsimlerin geçişi pasif bir tarzda beklenmez. Tarlalarda elinde bir sopayla dolaşıp eski kütük parçalarına vuran birisinin tavrı kadar özgürce olur. Hristiyan anlayışında bu, kişinin her şeye kadir olduğu hissi, Tanrı olduğu olan, her şeyi istediği gibi yönettiği olarak yorumlanabilir. Fakat Taoist ve Budist düşüncelerde evreni bilinçli ve amaçlı bir şekilde yöneten bir Tanrı anlaşılan yerinin olmadığı hatırlanmalıdır. Lao Tzu, Tao ile ilgili olarak şunları söyler. Başarıları hakkında iddialarda bulunmaz, her şeyi sever, besler ama yönetmeye kalkmaz onları. Tao hiçbir şey yapmaz ve böylece yapılmadık hiçbir şey bırakmaz. Bir Tibet şiirinin yarattığı imgelemi kullanırsak, her eylem ve her olay boşun içinden kendiliğinden gelir, aynen berrak bir gölün yüzeyinden aniden bir balığın fırlamasını andırır bu. Ne zaman ki bu görülemeyen ve şaşırtıcı şeyler için olduğu gibi, amaçlı ve rutin şeyler için de geçerli kabul edilir. İşte o zaman Zen şairi Pang Yun anlaşılacaktır. Mucizevi güç harika iş, su çekmek ve ağaç kesmek. 2. Sessizce oturmak hiçbir şey yapmadan. Hem yaşam hem de kültür açısından uzak doğunun kendiliğindenlik ve doğallık, Zujan kadar değer verdiği başka hiçbir şey yoktur. Bu yapmacık ya da sahte olmayan eylemi belirten yanılmaz bir içtenlik tarzıdır. Çünkü bir insan bölünmüş bir zihinle hareket ettiği ve düşündüğü zaman ortaya çıkan tablo bozuk bir dilin çatlak bir sesle çalışmasını andırır. Parçalardan bir tanesi diğerine müdahalede bulunmak, kimi zaman onu kontrol etmek, kimi zaman kınamak, kimi zaman da ona hayran olmak üzere bir kenarda beklemektedir. Fakat insanın zihni ya da gerçek doğası gerçekten bölünemez. Bir Zen şiirinde şöyle demektedir. Kendisini değil başkalarını kesebilen bir kılıç gibi ya da bir göz gibi kendisini göremeyen ama başkalarını gören. Bölünmüşlük yanılgısı zihnin hem kendisi hem de kendisi hakkındaki düşünce olmaya çalışmasından, gerçekle sembolün ölümcül bir hatayla karşılaştırılmasından kaynaklanmaktadır. Bu yanılgıya bir son verebilmek için zihin, ego diye isimlendirebileceğimiz kendisi hakkındaki düşüncesi açısından kendisi ve deneyimler akıntısı üzerinde etki oluşturmaya çalışmaktan vazgeçmelidir. Bu yaklaşım bir zen şiirinde şöyle ifade edilir. Sessizce oturursun, hiçbir şey yapmadan, yaz gelir sonra ve kendiliğinden büyür çimenler. İşte bu kendiliğinden, zihnin ve dünyanın doğal eylem tarzıdır. Gözlerimizin kendiliğinden görmesi, kulaklarımızın kendiliğinden işitmesi, ağzımızın parmaklarla zorlanmaya gerek kalmadan kendiliğinden açılabilmesi örneklerine de benzetebiliriz bunu. Yine Zen'e dönersek, mavi dağlar kendiliğinden mavidir böyle, beyaz bulutlar kendiliğinden beyazdır. Doğallık üzerindeki vurgusu açısından Zen, kuşkusuz Taoizmin bir devamı olarak algılanabilir. Zen'in olağanüstü hareket olarak tanımladığı kendiliğinden hareket görüşü de Taoizmin büyülü bir güce göndermeler içeren te, erdem kelimesinin tam karşılığıdır. Fakat ne Zen ne de Taoizmin öğretilerinde bu, insanüstü mucizeler gösterebilme anlamıyla ilişkili değildir. Kendiliğinden hareketin büyüsel, harika niteliği, tersine onun hiçbir yapmacıklık içermeyen tamamen insani olmasında yatar. Böyle bir nitelik ilginç derecede karmaşıktır ve kelimelerle ifade edilmesi son derece zor olan bir davranıştır. Yakın bir akrabasının ölümünü duyunca ağlayan bir zen keşişiyle ilgili sıkça anlatılan bir öykü vardır. Öğrencilerden bir arkadaşı böyle bir keşişin kişisel bağlılıklar göstermesinin görülmedik bir davranış olduğunu söyleyip arkadaşına sitem etmiş. Bunun üzerine aptal olma demiş ağlayan keşiş, ben sadece ağlamak istediğim için ağlıyorum. Büyük Hakuin, zen çalışmalarının ilk günlerinde Üstad Yan Tao ile ilgili bir rivayetle karşılaşınca ciddi bir rahatsızlık hissetmişti. Yan Tao'nun bir hırsız tarafından öldürülmek üzereyken tüm gücüyle haykırdığı söylenmekteydi. Fakat Hakuin hissettiği bu rahatsızlıktan Satori'si sırasında kurtuldu. Zen çevrelerinde onun ölümü de son derece hayranlık uyandıran insancıl hisleri dışa vurması açısından bir olay olmuştur. Öte yandan baş keşiş Kıvaysen ve öğrencileri Mubunaga'nın askerleri geldiğinde soğukkanlı bir şekilde meditasyonlarına devam ettiler ve askerlerin kendilerini diri diri yakmalarına izin verdiler. Bu kadar çelişen bir doğallık oldukça girift gözükmektedir. Fakat Tünmen'in ifadeleri bir açıklama oluşturabilir. Yürürken sadece yürü, otururken sadece otur. Her şeyden önemlisi zigzaklar çizme. Çünkü doğallığın temel özelliği değişik seçenekler arasında gidip gelmeyen samimi bir zihnin varlığıdır. Ya da böyle bölünmemiş bir zihnin samimiyetidir. İşte bu yüzden Yan Tao'nun bağırdığında sesi öyle yüksek çıkmıştı ki çok uzaklardan bile duyulabilmişti. Fakat bu samimiyetin eline yapacak ne iş geçerse onu tüm gücünle yerine getir gibi son derece basit bir anlayışın sonucu olarak ortaya çıktığını düşünmek büyük bir yanlış olacaktır. Yan Tao haykırdığında doğal olabilmek için haykırmamıştı. Bu haykırma önceden kafasında planlayıp daha sonra iradesinin tüm gücüyle uygulamaya koyduğu bir planda değildi. Planlanmış doğallık ve amaçlı samimiyet anlayışları oldukça çelişkili yaklaşımlardır. Bu asıl zihin üzerine örtmek içindir. Onu keşfetmek için değildir. Dolayısıyla doğal olmaya çalışmak yapmacıklıktır. Doğal olmak için çalışmaktan uzak durmaya çabalamak da yine başka bir yapmacıklıktır. Bir zen şiirinin ifadesiyle ne düşünürsek elde edilebilir o. Ne de düşünmeyerek aranılabilir. Öte yandan saçmalık ve karışıklığa neden olan arzulanmayan bu durum zihnin kullanımındaki basit ve sıradan bir yanlıştan kaynaklanır. Eğer bu anlaşılırsa ortada herhangi bir paradoks ya da zorluk kalmayacaktır. Açık olarak görülebilir ki bu yanlış zihni kendisine karşı bölme çabalarından kaynaklanmaktadır. Fakat bunu tam olarak anlayabilmek için zihin sibernetiğiyle zihnin kendisini düzeltme tarzına ciddi bir yaklaşım gerekmektedir. Kuşkusuz yaşamın bir kenarında durup onun üzerine düşünebilmesi, kendi öz varlığının farkında olabilmesi ve kendi öz sürecini eleştirebilmesi gibi özellikleri insan zihninin bir dehasıdır. Zihin geri bildirim istemini andıran bir oluşuma sahiptir. Geri bildirim, iletişim mühendisliği dalında otomasyon, yani makinelerin kendi kendilerini kontrol edebilir duruma getirilmesi sürecinin temel bir özelliği olarak kullanılan bir ifadedir. Geri bildirim, bir makineye kendi hareketinin sonuçları hakkında onları düzeltebilecek bir tarzda bilgi sahibi olma olasılığını verir. Belki de en iyi bilinen örnek ev sıcaklığını düzenleyen termostat örneğidir. İstenilen sıcaklık dereceleri için bir alt bir de üst sınır belirlenir ve termometre aleti sıcaklık alt sınıra yaklaştığı zaman çalıştırabilecek ve üst sınıra yaklaştığı zaman da durdurabilecek şekilde ayarlanır ve alete monte edilir. Böylece evin sıcaklığı istenilen seviyede tutulmuş olur. Termostat ısıtıcıya bir çeşit hissetme gücü sağlar. Bununla insan bilinci arasında basit bir karşılaştırma yapmak mümkündür. Geri bildirim sisteminin verimli bir şekilde ayarlanabilmesi her zaman için oldukça kompleks bir mekanik problem ola gelmiştir. Çünkü diyelim ki asıl makine, söz gelimi fırın bir geri bildirim sistemiyle ayarlanmış olsun. Fakat bu sistem kaçınılmaz olarak daha fazla düzenleme gerektirecektir. Bu yüzden mekanik bir sistemi daha fazla otomatik hale getirebilmek, bir geri bildirim sistemleri zincirlemesinin varlığını gerektirecektir. Birinciyi düzenleyebilmek için bir ikincisi, ikinciyi düzenleyebilmek için bir üçüncüsüne ihtiyaç duyulacak ve bu böyle devam edecektir. Fakat böyle zincirlemelerin önü belirli bazı engellerle doludur. Çünkü belirli bir noktadan sonra mekanizma kendi yapısının karmaşıklığı karşısında tutunamayacaktır. Örneğin kontrol sistemleri serisi içinden bilginin geçip asıl makineye varabilmesi öyle uzun bir zaman alacaktır ki sonuçta bilgi ulaştığında artık çok geç olacaktır. Benzer bir şekilde insanlar yapılacak bir iş hakkında çok titiz davranırlar ve ince eleyip sık dokurlarsa zamanında karar vermek için kafalarını toplamaları da zorlaşacaktır. Başka bir ifadeyle bir nesne kendi içerisindeki kendini düzeltme araçlarını sonsuza dek kontrol edemez. Çizginin bitiminde son kararı verecek yetkili bir pozisyon bulunmalıdır. Yetkisine inanma konusunda başarısızlık gösterirse bu harekete geçmesini imkansızlaştıracak ve sistem dumura uğrayacaktır. Sistemin felç olması başka bir şekilde daha gerçekleşebilir. Her geri bildirim sistemi bir yanlış sınırına ihtiyaç duyar. Eğer bir termostatı tam olarak hatasız yapmaya, yani alt ve üst sıcaklık sınırlarını ısıyı söz gelimi 70 derecede sabit tutmak amacıyla birbirlerine çok yakın bir şekilde belirlemeye kalkarsak sistem bozulacaktır. Çünkü alt ve üst sınırların yakınlığı oranında makineyi çalıştırıp kapatma aralıkları da kısalacaktır ve makineyi durdurma ve açma işaretleri ardı ardına gelmeye başlayacaktır. Eğer 70 derece hem üst hem alt sınırsa çalış işareti aynı zamanda dur işareti olacak. Evet işareti aynı zamanda hayır anlamına, hayır işareti aynı zamanda evet anlamına gelecektir. Bunun üzerine makine titremeye, açılıp kapanmaya başlayacak ve sonunda parçaları ayrılıncaya dek sarsılacaktır. Sistem son derece duyarlıdır ve şaşırtıcı derecede insancıl kaygıları andıran semptomlar gösterir. Çünkü ne zaman insanoğlu kendi başına kalamayacak kadar kendinin bilincindeyse ve kendisini kontrol etmekteyse o zaman zıt uçlar arasında gider gelir ve zikzaklar çizer. İşte Zen öğretisinde doğum ölüm döngüsü üzerinde tekrar tekrar dönüp durmakla kastedilen budur. Çünkü Budist Samsara görüşü tüm kısır döngülerin prototipidir. Şimdi insan yaşamı temelde ve asıl olarak eylemden, öylesineliğin somut dünyasında yaşamak oluşur. Fakat eylemi düşünerek gerçek dünyayı hatırlar ve düşüncelerle karşılaştırarak yaparız. Anılar şöyle ya da böyle soyut imgelerden oluşur. Bunlara örnek olarak kelimeler, işaretler, basite indirgenmiş şekiller ve diğer seri bir şekilde gözden geçirilebilecek semboller gösterilebilir. İşte zihin kendi hakkındaki düşüncesini böyle anlar. Düşünceler ve sembollerden kurar. Bu termostata onu kullanarak kendisini düzeltebileceği, geçmişi hakkındaki bilgi kaynağı karşılık gelebilir. Kuşkusuz zihin, beden harekete geçebilmek için bu bilgiye muhtaçtır. Çünkü her şeyi doğru olarak hatırlayıp hatırlamadığımızı hatırlamaya çalışmak elimizi kolumuzu bağlayacaktır. Hafızaya bilgi akımının devam etmesini sağlayabilmek için zihin beden kendi başına hareket etmeye devam etmelidir. Kendi kayıtlarına da çok kesin bir şekilde yapışmamaya dikkat etmelidir. Bilgi kaynağı ve eylem kaynağı arasında bir uzaklık, bir ileri geri ilişkisi olmalıdır. Bu hareket kaynağının bilgiyi kabul etmeden önce duraklaması gerektiği anlamına gelmez. Bunun anlamı onun kendisini bilgi kaynağı ile özdeşleştirmesi gerektiğidir. Şunu görmüştük ki, fırın termostata çok yakın bir şekilde tepki verdiği zaman durmaya çalışmadan daha ileriye gitmesi ya da daha ileriye gitmeye çalışmadan durması mümkün değildir. Kesinlik ve güvenlik arzuları, zihin ve zihnin kendisi hakkında oluşturduğu imge arasında bir özdeşleştirmeye neden olduğu zaman, insan ve zihin içinde aynısı geçerlidir. Kendisini kendi halinde bırakamaz. Şu anda yapmakta olduğunu yapmaması, şu anda yapmamakta olduğunu yapması gerektiğini düşünür. Şu anda olduğu olmaması, şu anda olmadığı olması gerektiğini zanneder. Bundan da öte, her zaman iyi olmaya çalışmak, alt limitle üst limiti aynı tutarak termostatı 70 dereceye sabitlemeye çalışmak gibidir. Bu yüzden zihnin kendi öz imgesiyle özdeşleştirilmesi felç edici bir etki gösterir. Çünkü imge sabittir. Fakat bu hareketli birisinin sabit imgesidir. Bu yüzden imgeye yapışmak devamlı çatışma ve çelişki demektir. İşte Yunmen'in ifadeleri bu bağlamda değerlendirilir. Yürürken sadece yürü, otururken sadece otur. Her şeyden önemlisi zikzaklar çizme. Başka bir deyişle, zihin belli bir noktadan sonra kendini kontrol etme konusundaki imkansız girişimini bir kenara bırakmadıkça harekete geçemez. Kendisine hem hafızasına ve düşünceye güvenme açısından hem de bilinmeyene doğru kendi başına spontan olarak hareket etme açısından serbest bırakmalıdır. İşte bu yüzden zen, düşünceye karşı genelde aksiyonun tarafını tutar ve kendisini zihin yokluğu, wuxin veya düşünce yokluğu diye betimler ve üstadlar zeni sorulan soruları enstantane ve planlanmamış bir biçimde cevaplama şeklinde açıklarlar.